Girişimcilik ekosistemindeki tüm paydaşların listesini ve bilgilerini görüntüleyebileceğiniz, startup veya kurumunuz için harika işbirlikleri yakalayabileceğiniz Entrekom'un podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Enis Erdem Yurdatapan.
Ben Aytun Çuysal. Harika konu ve konuklar ile girişimcilik ekosisteminde ihtiyacınız olabilecek ve size yol gösterebilecek her şeyi bu podcast kanalında konuşacağız.
Hazırsanız yeni bölüm başlıyor. Herkese merhabalar. Entrekom Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Aytunç Hocam da benimle birlikte model edeceğiz. Mehmet Umut Ermeç bizimle olacak. T-Play Stüdyo'nun ve OFO'nun kurucu ortaklarından. Bol bol oyun sektörünü konuşacağız. Oyun sektörünün gidişatını ve oyun hızlandırma programı tarafını konuşacağız. Öncelikle abi hoş geldin.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için.
Teşekkür çok ederiz.
Keyifli bir podcast takip ediyoruz.
Nasılsın?
İyi abi, çok şükür. Koşturuyoruz. Bayağı bir yoğunluk var. Bu ara yeni oyunumuz çıktı. Bahsederiz birazdan. Evet, onun koşturmacası. Bir sürü başka şey var. 3-5 ayrı koldan saldırıyoruz ama.
Süper. Aytunç Hocam sen nasılsın? Bayağıdır birlikte yapmıyorduk.
Evet, uzun süredir birlikte yapmıyorduk ya. Valla ne olsun. İşte hala pandemi sürecinde evdeyim. Ben artık evden sıkıldım. Onu net bir şekilde söylemek gerekiyor. Ben hareketli ve aksiyon seven bir insan olarak ben çok sıkıldım orada. Ama yine de evden çıkmayın mesajı da vereyim. Bugün hala çok iyi değil. Çok güzel gitmiyor.
Linç yemeyelim.
Evet, linç yemeyelim. Evden çıkmayın mutlaka. Güzel gidiyor ya. Bu ara benim zaten az çok biliyorsun yoğunluklar devam. İşte böyle bir koştur koştur süreçler devam. Uykusuzum bu sıralar. Öyle bir sıkıntı var. Ama atlatacağım gibi duruyor. Bakalım.
İnşallah hocam. Umut abi tekrardan hoş geldin. Bir istersen dinleyicilerimize kısaca kendinden bahset. Sonrasında sohbetimize devam edelim.
Tabii. İsmim Umut Ermeç. 1980 Denizli doğumluyum. Yurt dışında uzun yıllar geçirdim. Bir 10 sene kadar Amerika'da yaşadım. Yüksek lisans için gitmiştim. Orada ses mühendisliği, yüksek lisans yaptım. Sonra New York'ta yaşadım. Bir 7 senesini yani Amerika sürecini New York'ta geçirdim. Orada New York Film Academy, bir de Institute of Audio Research diye iki tane okul var. Onlarda ses mühendisliği dersi verdim yıllarca. Sonra girişimciliğe atıldım. Smart Professions isimli bir startup kurdum. Bir iki sene onunla uğraştım. Hiçbir zaman böyle ölçeklenebilir bir başarıya ulaşmadı. Hani startup kafasına diyeyim girmedi. Ama bir ajans olarak kaldı o şirket. Sonra Türkiye'ye döndüm. Ve Almanya'ya yerleşmek üzere aslında Türkiye'ye döndüm. Almanya'ya yerleşmek üzereyken şu anki ortaklarım Ahmet ve Osman'la tanıştım. Ve T-Play Stüdyo'yu kurduk. O gün bugündür oyun sektöründe çalışıyoruz. Türkiye'deki oyun ekosistemini de geliştirmeye uğraşıyoruz.
Girişimcilik aşkı seni Türkiye'de mi tuttu yani?
Aynen öyle. Yani çok ilginçtir. Hatta şöyle söyleyeyim. Bunu birkaç yerde de söyledim. Tam tarihini hatırlamıyorum ama Mart'ın sonlarına doğru uçak biletimiz vardı Frankfurt'a eşimle beraber. Gidip orada kalıcı yerleşecektik. Yani 5 yıllık oturma iznini aldım ben. Almanca sınavını falan geçtim hani. Ich kann Deutsch sprechen, ein bisschen. falan. Ondan sonra işte Ahmet ve Osman'la tanıştık. Ya bu sektör neymiş, ne değilmiş falan derken bir anda kendimi içinde buldum. Onlar da abi kal beraber yapalım dediler. Öyle olunca önce tabii eşime sordum. Cuma günü uçak biletimiz vardı. Çarşamba böyle böyle dediler. Perşembe eşimle konuştum. Eşimden okey aldım diyeyim.
Sizi aldın eşimden.
Ya, siz anladınız yine. Ben okey aldım diyeyim. Güzel. Siz aldığımı anlayın. Ondan sonra yani cuma günü de el sıkıştık Ahmet ve Osman'la ve burada kalmaya karar verdik. Uçak biletimi de iptal ettim.
Süper. Bayağı şey bir hikaye.
Benim ilginç bir sorum var ya arada.
Tabii.
Neye girebilir miyim? Abi uçak biletinin parasını geri iade alabilir mi?
Yok abi. Onunla tam bir Denizli olarak şey yaptık.
Denedin değil mi ama?
Hayır şey yaptım zaten. Direkt açığa aldık. Başka bir tarih aldık ki sonra eşimin ablasının nişanı vardı. Ona gittik.
İyi bari iyi. Ben üzülürdüm çünkü öyle bir durum olsa. Uçak biletine yanardım yani muhtemelen.
Değil mi? Abi.
Çift kişilik frank. Yani
çift kişilik frank bileti. Pahalıdır.
Şimdiki değerine bakarsan zaten bayağı pahalıdır da. O zaman bilmiyorum. Bu senin dediğin kaç senesi bu arada abi?
Abi işte geçen sene. İşte HyperCage o kadar büyük bir hızla gelişiyor ki. Yani Mart 2019 bahsettiğim.
Süper. Peki abi bu tutkuyu nasıl bir anda aldın sen? Yani nasıl bu kadar cesur bir karar verebildin? Ne çekti seni bu tarafta?
Abi tamamen metrikler yani, açık konuşmak gerekirse. Aha. Çünkü şimdi serde girişimcilik var zaten. Hani fırsatı görünce önüne atlayacaksın. Aynen. Yani bence naçizane girişimciliğin en önemli, yani iyi bir girişimcinin en önemli özelliklerinden bir tanesi bence gelişine iyi vurabilmesi. Hı hı. Çünkü her fırsat her zaman gelmiyor. Her fikir her zaman aksiyona dönüşemiyor falan. Şimdi Ahmet Osman bana geldi. Oyun falan böyle biraz bahsettiler. Ben biraz deştim derken bir baktım Türkiye'de hyper casual diye bir akım var. Ve bu birkaç senede böyle inanılmaz boyutlarda büyüyor. Öyle böyle değil. Daha önce tarihte yok yani gerçekten. Herhangi bir dikeyin bu kadar hızlı bir şekilde gelişmesi. Hı hı. Türkiye'den global anlamda başarılar yakalayacak. Mesela Rolik gibi bir şirketin çıkması. Daha önce olmuş olaylar değil. Ve hemen hızlı bir şekilde karar vermem gerekti. Oradaki en büyük etken şuydu. 2018'de yanlış hatırlamıyorsam Hyper Casual'ın aktif kullanıcı sayısı %485 artmıştı.
Maşallah.
Aynen. Ve Türkiye'de işte hani Good Job Games de var işte rolün yanında. Başka ufak tefek irili ufak da oyun şirketleri var. İşte Ruby Games var İzmir'den. Bunlar da çok güzel örnek oldu bize. Öyle cesaretlendirdi. Tabiri caizse biraz daha amiyane bir tabirle kafa göz girdik yani.
Süper. Diğer ortakların var mıydı deneyimi bu alanda?
Şimdi Ahmet'in zaten kendisi hani 10 milyondan fazla teki kullanıcıya erişmiş zamanında. Bu arada Ahmet çok genç. 25 yaşında şu anda. O zaman 24'tü.
Süper.
Ve bunu hani böyle Shine Drift'lerle falan yapmış. Hyper Casual da değil. Ve deneyimi var geliştirici olarak. Osman diğer ortağım. O da zaten seri girişimci. Bizim şirketimiz 5. şirket onun. Şimdi 6.sını kurdu. Bir otomasyon şirketi olarak. Dolayısıyla her ikisi de farklı alanlarda yoğun deneyim sahibi. Her ikisi de teknik. Yani her ikisi de kod yazabilen. Gerçi Osman pek yazmıyor. Ya, pek değil, hiç yazmıyor artık ama. Öyle bir Voltron'u oluşturma fırsatı çıkınca onun üzerine atlayamadım açıkçası o topu. Çünkü siz de bilirsiniz hani startuplarda teknik ortak olması, kurucu ortak olması çok önemlidir. Bizde iki teknik bir girişimci gibi diyeyim. Öyle bir yapı oluştu. O bayağı hızlandırdı süreci.
Sonra başladınız abi hep birlikte. İlk oyununuz ne oldu mesela? Onunla başlayalım. Sonra neler yaptınız? Rakamlar nasıldı?
Abi ilk oyunumuz Water Shooter oldu. Şimdi orada şöyle bir şey var. Biz direkt şey yaptık. Yani neye ihtiyacımız var ilk başta? Ona karar verelim dedik ve bir yayıncıya ihtiyacımız olduğunu anladık. Ve direkt yayıncı arayışına girdik. Birçok şirketle görüştük. Yerli, yabancı. Dünyanın her yerinden, Asya'dan, Avrupa'dan. Hemen Rolik'le anlaştık. Onlar çünkü çok hızlı büyüyordu ve bize çok güzel olanaklar sunabiliyordu. Güzel de bir ilişki geliştirdik birlikte. Karşılıklı zaten şu an stratejik ortağımız. Ondan sonra onun hemen meyvesini toplama şansına eriştik. O da şu şekilde oldu. İşte Temmuz ayında falan herhalde biz başka bir oyun için uğraşıyorduk. Bizi İstanbul'a davet ettiler. Orada uğraştık, ettik. Orada fikir onlardan geldi. Hatta direkt Burak'tan geldi, kurucu ortaklardan. Water Shooter fikri. Ve direkt abi bunu yapın dedi. Biz direkt onu yaptık ve hakikaten de Eylül'de oyun çıktı. Hit oldu. Rakamlara da değineyim birazcık. Şu anda 9 milyona yakın herhalde indirmesi var. Toplam en son baktığımda öyleydi. Amerika'da en çok indirilen ikinci bedava uygulama oldu. TikTok'un falan üstüne çıktık yani. Aksiyonda bir numaraya çıktık. Bayağı başarılı yani. Halen de oyun indiriliyor. Halen de gelir üretiyor çok şükür. Bu şekilde.
Bu rakamlara erişmedeki sence şey neydi abi? Yani doğru yaptığın şeyler nelerdi? Hani ben aşırı uzmanı değilim oyun sektörünün. Hani merak da ediyorum açıkçası. Nasıl bu seviyeye gelebiliyor bir oyun?
Abi çok ilginç bir şekilde oyun sektörü acayip aslında veriye dayalı soğuk bir sektör. Yani şey diyeyim, soğuk derken şunu kastediyorum. Hani insanlar genelde yaratıcılık içeren sektörleri böyle insanların böyle masa etrafında toplanıp fikirlerin havada uçuştuğu işte hayır öyle değil şöyle yapalım falan filan. Tabii bunlar da var ama asıl o hızı sağlayan şey veri. Yani kullanıcı ne istiyor? Bunu anladığın anda, bunu anladığını sadece anlamak değil tabii, bunu anlayıp bunu aksiyona geçirdiğin anda, oyuna gömebildiğin anda oyun uçuyor. Burada iki tane metrikten bahsedeyim hemen çok kısaca. Bir indirme maliyeti var oyunun. Yani kullanıcıya indirmesi için oyunun senin bir tanıtım yapman gerekiyor. Bunun bir maliyeti var. Buna CPI deniyor. cost per install. Bir de retention denilen gelen kullanıcının yüzde kaçının kaldığını, yani ikinci günde oyunu oynadığını, üçüncü günde oynadığını gösteren bir metrik var. Bu ikisinde belli rakamları yakaladığın anda zaten aşağı yukarı hesabı yapıyorsun. LTV hesabı var işte. Bir kullanıcının hayatı boyunca, oyundaki yani hayatı boyunca size kaç para kazandırıcı aşağı yukarı ortaya çıkmış oluyor. Ondan sonra tamamen iş oyunun pazarlamasını ve dağıtımını yapmak oluyor. Bu yüzden çok data driven denilen, yani sadece veriye bağlı bir sektör. Orada doğru partnerle, doğru metriklerin peşinde koştuğunuz zaman ve pes etmediğiniz zaman başarı geliyor. Bizim şansımız bunu en başta yakalamamız oldu.
Burada hani benim bildiğim şey reklamlarla da para kazanabiliyorsun. Uygulama içi, oyun içi satın almalarla.
Aynen.
Sizin oradaki şeyiniz neydi mesela bu ilk oyunda?
Abi Hyper Casual zaten direkt free to play oyun modeli, iş modeli olarak. Ve gelir modeli olarak da reklam üzerinden gösterilen reklamlar. Bunlar işte bölüm aralarında gösterilen videolar, altta banner olarak çıkan reklamlar genellikle. In-app purchase da var. Yani uygulama içi satış da var. Ama o çok cüzi bir kısma tekabül ediyor. Çünkü genellikle hyper casual kullanıcısı çok fazla uygulama içi satın alım yapmıyor açıkçası. Daha çok reklam üzerinden gelir sağlıyoruz.
Ya o uygulama içi satın alma herhalde daha böyle uzun vadeli böyle işte köy yapma öyle oyunlar vardı ya, oralarda herhalde daha çok kullanılıyor.
Tabii. Ya oyun ne kadar derinleşirse ya da casual'a diyeyim kayarsa o kadar fazla in-app purchase, uygulama içi satın alım artar genel olarak.
Ya valla ben hayatımda bir kere uygulama içi satın aldım oyun oynarken. O da şeydi, o Score Hero oyunu, Score Match oyununda. bir turnuvaya girecektik, artık dayanamadım. Hani ben de bir para vereyim de gireyim şu turnuvaya dedim. Bir kere oldu sadece.
Belli köy yapma oyunu dediğine göre.
Aynen.
Köy yapma oyunu ne ya?
Oğlum ben...
Böyle bir oyun sistemi yok ya.
Ben pek hakim değilim ya. O ismini de hatırlayamadım şu an.
Bu arada şöyle bir şey ekleyeyim. Hyper Casual kullanıcısının LTV'si çok yüksek olması amaçlanıyor burada. Mutlu abi ne dediği gibi data driven bir iş. Bir de Hyper Casual kullanıcısı zaten böyle haftalarca oyunda kalmıyor. Yani şeyi çok hızlı, sirkülasyonu çok hızlı. O yüzden reklam modeli, yani Google AdMob modeli çok güzel işliyor Hyper Casual'da. Bir de üstüne üstlük zaten uygulama satın almalar son zamanlarda, Umut abi de bir şey yapar, no ads, yani advertisement'ı kaldır üzerine. $2 var, advertisement'ı kaldır. $3 var, advertisement'ı kaldır modeliyle işliyor. Hani biraz uygulama satın almalar genellikle öyle oluyor. Bir de böyle haftalarca, aylarca falan kalmadığı için oyunda adam para harcamak istemiyor zaten yani. O daha mantıklı bir model oluyor.
Yani o dediğin gibi bana da daha mantıklı geldi. Hani normalde bir şey almaktansa reklamı kaldırmak
çok daha... Seni baz almıyoruz köy yapma oyunu dediğin için. Seni bu dakikadan sonra baz almayacağız. Oyun yapım stüdyoları olarak. Bundan sonra daha başka insanları baz almamız gerektiğini anladım.
Hocam ay, ben... Çünkü öyle deme ama sen... yani. Müşteri veli nimettir. Şimdi Enis bizim hedefimizdeki abi, kitle. Oyuncu
abi
değil
öyle
yani.
Öyle de köy yapma oyunu diyor. Yani
belki bugünden itibaren adapte olacağım. Ben sen niye şimdi kaçırıyorsun
İnşallah
ki?
İnşallah bu dakikadan sonra Hyper Casual'a adapte olursun.
Ben Umut abinin oyunu deneyeceğim ya. Abi onun dışında güzel. Başka oyunlar yaptınız mı bununla birlikte?
Evet. En son bir 10 gün oldu herhalde çıkartalı. Car Restoration 3D diye bir oyun çıkardık. Bu koleksiyonerlerin arabaları hani kötü haldeyken satın alıp onları onarıp satmasını simüle eden bir oyun. Hyper casual bir oyun aslına bakarsanız ama başlangıç olarak hyper casual oyun, yani başlangıçta oyun hyper casual olarak kendini gösteriyor ama ondan sonra biraz daha derinleşiyor. Şimdi biz de tam onun üzerine çalışıyoruz. Çok yoğun bir şekilde. Bu oyun da bayağı güzel bir başarı yakaladı. Çok şükür. Amerika'da yine listelere girdik. Bu arada Amerika'da listeye girdi dediğim oyunlar bütün dünyada listeye girmiş demektir. Yani öyle alabilirsiniz. Yani İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da, her yerde, Japonya'da, Avustralya'da listelere giriyor. Hatta şu anda mesela bizim Car Restoration Amerika'da 5'e kadar çıktı aksiyonda ama İrlanda'da 1 numara oldu mesela. Başka ülkelerde de öyle ilk 3'e girdi. Gayet güzel gidiyor da. Çok yoğun bir şekilde gece gündüzü çalışıyoruz. Buradan da ekip arkadaşlarıma tekrar teşekkür etmiş olayım bu vesileyle. Gerçekten uyumadan yeri geldi. Böyle 48 saat falan çalıştılar. Ama güzel bir netice aldık çok şükür.
Şu an birlikte yani ilerliyor ikisi de değil mi?
Aynı. Tabii. Aha. Aynen. Yani burada zaten amaç bütün oyun şirketlerinin budur. Yani bir tane oyun çıkaracaksınız. Tamam güzel. O sizi biraz yukarı çıkaracak. Sonra bir tane daha, bir tane daha. Ondan sonra belli bir noktadan sonra bu pasif gelirler. Diğer oyunların, ilk çıkardığınız oyunların yarattığı gelirler katlanıyor. Yani böyle bir şey oluyor. Bileşik faiz gibi toplanıyor ve onlar asıl büyümeyi sağlıyor. Şirketin büyümesini onlar sağlıyor. Yoksa tek böyle vur kaç mantığıyla yaklaşırsanız o zaman hani bir oyun çıkardık abi bir Mercedes alalım gibi kafaya girilir yani. Öyle bir şey yok. Benim arabam yok mesela.
Güzelmiş bu arada. Bir oyun çıkarttık Mercedes alalım. O zaman ben şimdi araya bir gireyim. Esas uzman olduğum alanlardan bir tanesi de benim reklamcılık konusu. Şimdi oyunun bu Hypercasual işte Rolly'yi biliyoruz, Good Job'u biliyoruz. Bigger Games'i biliyoruz. Pantheon'u biliyoruz falan. Böyle Türkiye'den dünyaya lanse olmuş çok fazla yayıncı, oyun stüdyosu ve benzeri isim var. Şimdi bu oyunların yani şunu merak ediyor olabilir belki dinleyiciler, Entrecom dinleyicileri daha çok böyle teknoloji girişimciliğinin içerisinde olan insanlar. Oyun biraz daha farklı büyüyor. Abi orada sana hani ben biliyorum ama sana biraz soracağım, sen biraz anlat.
Tabii.
Tarafını. Oyun daha çok işte advertisement basayım, reklam param olsun, reklam basayım. Oradan gelen kar marjını yükselteyim mantığıyla bir data driven süreci var. Şimdi zaten kullandığımız tool'lara da birazdan geleceğim ben sorarken ama öncesinde şunu sormak istiyorum. Bir oyun çıkarttıktan sonraki süreçte scale pozisyonuna nasıl geliyor? Çünkü insanlar hep şunu söyler. Şimdi ben çok yani growth hacking'çiyim bu arada ben. Hani bilinen bir growth hacking'çiyim. Ve ben her sağda solda herkese anlattığımda advertisement yapmayın diyorum. Fakat bir oyun stüdyosunda advertisement her şeydir. Para her şeydir aslında. Bir o tarafı anlatabilir misin? Yani para basmadan neden olmuyor bu iş? Neden scale edemiyor? 10 milyon kullanıcıya niye ulaşamıyorum? İkincisi para basıyorum ve kar elde etmem gerekiyor. Atıyorum CPI'nin 20 cent çıktı. Oyunun LTV'sinin 50 cent olması gerekiyor ki ben kar edeyim gibi. Orayı birazcık dinleyiciler için şöyle bir açabilir misin?
Tabii. Öncelikle ilk soruna cevap vereyim. Şimdi organik growth yani organik büyüme niye olmuyor? Organik kullanıcı niye alamıyorum artık? Bu soruyu bence Türkiye'de binlerce kişi soruyor. Çünkü ben de çok duyuyorum. Ve birçok kişi de bunun cevabını bilmiyor. Hatta yanlış bir cevap sahibi. Çok kötü bir şekilde maalesef. Evet, yani öyle oyunlar görüyorum ki uğraşılmış üzerine aylarca didinilmiş. Oyun çok güzel. Play Store'da altta duruyor. Yani bunu yapan adam şöyle düşünmüş demek ki. Ben bu oyunu koyayım. Bu oyun çok güzel olduğu için tutar. Öyle bir şey yok. Çünkü o oyun kimsenin önüne çıkmıyor. Bu da birkaç sene önce olan bir şey. 2-3 sene önce olan bir şey. Yani bir algoritma değişikliği bile diyebiliriz. Zaten sadece Apple'a baksanız bile hani bunu görürsünüz. Eskiden mesela Apple işte indie yayıncıları falan devamlı şey yapardı. Editor's Choice falan işte yani devamlı onları desteklerdi. Şimdi öyle bir dünya yok mesela eskisine nazaran. Aynı şekilde bayağı bir algoritma değişikliği ve başka nedenlerden de dolayı rekabet, serbest piyasa, hypercasual inanılmaz yükselişi vesaire. Artık bir oyunu koyduğunuz zaman bu oyun farklı insanlar, özellikle mobil oyun, özellikle hypercasual mobil oyun, bu oyun farklı insanların önüne düşmüyor. Yani bu şey gibi düşünebilirsiniz. Sizin Facebook'ta sizin kaç tane takipçiniz var? Diyelim ki 2000 tane takipçi yani arkadaşınız var. Bir tane paylaşım yaptınız. Bu 2000 kişinin önüne çıkmıyor zaten şu anda. Yani ancak çok güzel bir etkileşim alacak, inanılmaz bir şey olacak ki öyle öyle belki 1000 kişinin önüne çıkacak. Ama ben o paylaşıma para basarak iTunes'un dediği gibi 5000 kişinin de önüne çıkartabiliyorum. 10.000 kişinin önüne de çıkartabiliyorum. Dolayısıyla Top Charts artık bu bütçeleri olan oyunların tek eline girmiş durumda. Ve böyle bir kısır döngü var. Yukarı çıkamayan oyun hiç bilinmiyor. Hiç bilinmeyen oyun yukarı çıkamıyor gibi. İlk sorunun cevabı bu. Yani artık organik büyüme gibi bir şey yok. Söz konusu değil. Keşke olsaydı ama yok. Neden yapmak lazım? Bu parayı neden harcamak lazım? Onu anlatayım biraz da. İkinci soru. O da şu şekilde. Şimdi hypercasual oyun çıkardığımız zaman ve buna bir para harcadığımız zaman Bunun işte iTunes'da zaten kabaca bahsetti de belli masraf var. CPI deniyor, cost per install, bütçe maliyeti, reklam maliyeti diyelim. Bu 20 cent ise bunun LTV'si işte 40 cent ise kabaca 20 cent kar ediyorsun. Yani bu kadar. Tabii başka masrafları da var bunun, komisyonları vesairesi falan var ama ben hani onları şimdi görmezden geliyorum basitleştirmek adına. Burada da ne kadar oyunu yükseltmeye çalışırsan o kadar fazla CPI'ya da bir etkisi oluyor. Yani 20 centlik demin de muhabbet ettik Aytuş senle işte, evet. Program öncesi. Oyun çıkacak mesela CPI 20 cent. Haydi basıyoruz. Bir anda CPI oluyor 50 cent. Çünkü çok dinamik bir şey. Çünkü aynen işte Google reklamlarını öne geçme gibi her an her şeyin etki edebildiği, günlük siyasi gelişmeler dahil, ekonomik gelişmeler dahil, işte moda olan, trend olan kelimeler vesaireler dahil her şeyin etki edebildiği bir piyasadan bahsediyoruz. Burada da hani bir kurt pazarı modeli var. O yüzden en düşük CPI yakalayıp en fazla parayı basan en öne geçiyor. Ve burada da çok ilginç başka bir şey daha söyleyeyim. En fazla indirmeyi alan top charts'ta en yukarıda çıkmıyor. Bunun başka tam da benim detaylarını bilmediğim metrikleri de var. Bir tane kendi kafa yürütmemi anlatayım size. Mesela ben biliyorum bizim Car Restoration 3D 5'teyken onun üstünde olan başka bir oyunun indirme rakamını biliyorum. O bizden düşük ama bizim üstümüzde. Neden böyle bir şey olabilir diye kafa yorduğumuz zaman mesela en basitinden kadınların daha fazla indirdiği bir oyun. %80 kadınlar tarafından indirilen bir oyun. Ne kadar şey alırsa alsın, indirme alırsa alsın %50-50 indirme alan başka bir oyun önüne geçemeyebiliyor. Çünkü eğer önüne geçerse Apple bunu koyduğunda kendisi zarar edebiliyor. Çünkü sadece kadınlar tarafından indirilen bir oyunu erkeklere göstermiş oluyor. Bunun arkasında derin bir algoritma var. Tam detaylarını bilmemekle beraber böyle bu tahminim yani. O yüzden bu piyasada bir şey mekanizma oluşmuş kendi kendine şu anda. Özellikle son birkaç senede bu iyice kökleşti. Belli bütçe arıyorsunuz. O bütçeyi belli taktiklerle basıyorsunuz. Şimdi iTunes daha iyi bilir. Burada işte çok A-B yapıyorsunuz. İşte AB karşılaştırmaları yapıyorsunuz. Bir sürü farklı growth hacking taktiği uygulanıyor. Ve bundan sonra, bütün bunlardan sonra en fazla parayı basan değil sadece, en güzel growth hacking taktiklerini de uygulayıp en verimli pazarlama stratejisini bulan en üste çıkıyor. Böyle bir mekanizma oluşmuş durumda. Ya bunu anlatmışken şuna da değinmiş olayım. Böyle bir denizde, yani köpek balıklarının, işte katil balinaların olduğu bir denizde yani Japon balıklarının çok fazla şansı yok maalesef. Yani belki kötü bir benzetme oldu ama yani burada mutlaka yayıncı desteği lazım arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka size uyan bir yayıncının, her yayıncı değil bu, şey anlaşılmasın. Yani illa şu şirkete gidin ya da illa belli şartlar altında çalışın gibi bir şey söylemiyorum. Sadece şunu söylüyorum. Yayıncınız olmazsa eğer, özellikle hyper-casual mobil alanında Şampiyonlar Ligi'ne çıkamazsınız. Yani bu benim koyduğum bir kural da değil.
Evet, buna ben de çok net katılıyorum. Çünkü bir pazarlama aktivasyonunda çok ciddi bir yatırım gerekiyor. O nedenle bence de yayıncı şart. Hemen çok hızlıca şuna değineyim. Benim elimde çok ciddi birkaç data var. Çok pardon. Şimdi bu datalarda ilk başta hyper-casual oyunlar test edilirken, testlerine çıkarken Facebook, Instagram üzerinden reklamcılık yapılıyor. Sonrasında oyunlar sadece Facebook, Instagram ya da Google ekranları reklamlarıyla indirilmiyor. Aynı zamanda ad networkler var. İşte dünyadaki en büyüklerinden bir tanesi AppLovin. Türk ülkemizden App Samurai var, Mobile Action var gibi çok farklı ad networklerden reklam networkleri de bulunuyor. Bence bir stüdyonun, yani bir oyun stüdyosunun, hyper casual olabilir, casual olabilir fark etmez, bunlarla da içli dışlı olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii bir de Epeni var, listeleme uygulaması. Onlarla bence işi dışı olması gerektiğini de çok net düşünüyorum diyorum. Reklam tarafı aslında böyle. O yüzden mutabine dediğim gibi hyper-casual oyun yapıyorsanız, özellikle çok büyük bir deniz, okyanus, kaybolma ihtimali çok yüksek. Bence de yayıncılarla, ki Türkiye'de de çok iyi yayıncılar var. Uluslararası da gidebiliyorsunuz. Bu iş çünkü çok uluslararası bir iş. İstediğiniz yayıncıyla, istediğiniz noktada, istediğiniz partnerliği kurabilirsiniz. Çalışmanız gerekiyor gibi duruyor.
Epeni demişken geçen gün Twitter'da şey yazıyordu. Bayağı bir işten çıkarma yaptılar diyordu. Mesela onun sebebi ne sizce?
Öyle bir
bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. İlginç. Beklemem açıkçası.
Onu ben paylaşayım.
Daha yükselmesini beklerdim bu arada.
Ben de ona şaşırdım. Hani bu alana da uygun bir iş. Yani Twitter'da öyle bir data vardı. Onu bir bulayım.
Ya doğrudur. Bakmak lazım. Ben buradan şeye atlamak istiyorum ya. Şimdi bu sektör Türkiye'de çok gelişiyor. Özellikle hyper casual bir şeyler gelişiyor. Mobil oyun gelişiyor. Bunu da yakından yakalayıp Tiplay Studio Rolik ortaklığı ile bir stratejik ortaklığı bir hızlandırma programı gerçekleştirdi. Şimdi Enis de ben de Türkiye'de uzun vadeli hızlanma programı yöneticiliği, Amerika'da hızlanma programı yöneticiliği ve benzeri işler yapmış insanlar olarak bunun çok heyecan verici olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü oyun sektöründe böyle bir hızlanma programı daha önce Amerika'da dahil çok görmedim. Amerika'da belki benzerleri vardır ama bu dikeyde görmedim. Adı da Ofon. Abi biraz Ofon'dan bahsedebilir misin?
Tabii. Öncelikle şey söyleyeyim. Galiba dünyada ilk bizim yaptığımız tarzda bir imelendirici program. Hani Google yaptı bir accelerator program dedi ama o böyle daha çok böyle bir haftalık hızlandırılmış bir sertifika programı gibi bir şeydi. Bizim gibi hani finansman sağlayıp koşuluk, network vesaire desteği veren bir imelendirici program benim bildiğim kadarıyla yok. İlkiz. Yani ilk programı biz kurduk. Aytuç sen de herhalde Y Combinator mezunuydun değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam.
Evet. Startup School Y Combinator aynen.
Aynen. Şimdi sizin zaten dinleyici kitleniz hızlandırıcı programlarla işli dışlıdır diye tahmin
tabii,
ediyorum.
Tabii kesinlikle.
Y Combinator'ın oyun dikeyine uyarlanmış olanını ve bunun da Türkiye için kişiselleştirilmiş olanını yapmaya çalıştık aslına bakarsanız. Hı hı. Şimdi orada birkaç şeyi değiştirdik. Çok kilit şeyleri. Mesela Y Combinator, Techstars vesaire gibi hızlandırıcı programlar finansman sağlar. Bunun karşılığında da belli bir hisse alır. Ve bunun neticesinde de işte verilen network desteği, işte bilgi, koçluk vesaire gibi şeylerden ötürü girişimci başarılı bir startup ortaya çıkartır ve herkes mutlu olur. Sonsuza kadar mutlu yaşar. Yani genel olarak imelendirici program bu şekildedir değil mi? Şimdi biz hisse almak istemiyoruz. Ve başka bir kullanılan mekanizma var dünyada oyun şirketlerinde. Onu uygulamak istiyoruz. O da şu. Büyük şirketler, büyük oyun şirketleri, büyük oyunlar yaparken büyük miktarlarda finansman çekebiliyorlar yayıncılardan. $1 milyon, $2 milyon vesaire. Bu parayı alıyor adam. Oyunun demosunu ortaya çıkartıyor. $500,000 alıyor mesela. 6 ay uğraşıyor. Bir tane RPG oyun demosu ortaya çıkıyor. Sonra diyorlar ki ya bu olmamış. Tamam diyorlar. Çöpe atıyorlar. Böyle bir mekanizma var halihazırda kullanılan. Biz bunun daha mikro ölçekli olanını uygulamak istedik ve hisse yapmadan bunu gerçekleştirmek istedik. Ortaya şu çıktı. O fon, oyun fonu. Tamamen hisse almadan ön avans, daha doğrusu ön ödeme yoluyla, avans ödemesi yoluyla finansman sağlayıp koçluk, mentörlük, teknik destek ve benzeri desteklerle ekipleri oyun girişimcisi haline getiren bir program.
Aslında baktığımız zaman bayağı bir detaylı. Hani
evet.
Strateji tarafı, mentorluk tarafı, kurulum tarafı, oyun yayın desteği.
Aynen.
Bayağı uçtan uca aslında bütün süreçleri kapsıyor.
Aynen.
Yani başvuru mesela açık şu an değil mi bir de bu arada?
Tabii başvurularımız kadar açık. Hatta 21 Mayıs'ta son tarih. Onu da buradan hatırlatmış olayım. Bütün oyun geliştirici ekipleri bekliyoruz. Bireysel başvuru maalesef kabul etmiyoruz. Ben hemen şeyi de anlatayım. Hani bu kafalarda bazen çok net oturmuyor. Çünkü yeni olan bir şey, inovatif bir şey. Ben hemen bir ekip, yani ekibin gözünden anlatayım bu iş nasıl işliyor. Başvuru yapılıyor. Bir ön eleme var. Ön elemeye geçen ekipler geliyorlar, sunumlarını yapıyorlar. Aynen bir yatırımcı sunum yapar gibi hazırlıyorlar işte finansal dokümanlarını, sunumlarını. Onları inceliyoruz. Kabul olanlar ekip olarak giriyorlar. Biz bunlara ön ödeme yoluyla finansman sağlamaya başlıyoruz. Yani gidiyor adam ofisini tutuyor. İşte MacBook Pro'sunu alıyor. Kendine de bir maaş yazıyor. Bu şekilde başlıyor çalışmaya. Biz bu aşamadan itibaren hemen zaten bir oryantasyon alıyoruz. Bir haftada böyle çat çat hemen işte hyper casual oyun nedir? Nasıldır? Neleri yapmalıyız, neleri yapmamalıyız, işte nasıl bir metodolojiyle çalışmalıyız vesairesini hepsini anlatıyoruz. Ondan sonra başlıyorlar çalışmaya, devamlı prototip üretiliyorlar. Bu iş bir matematik işi. Ne kadar prototip üretirsen şansın o kadar fazla. Ve ondan sonra da inşallah bir tanesi bunlardan soft launch'a giriyor bu prototiplerden. Sonra da launch'a giriyor. Ve oyun diyelim para kazanıyor. 1 milyon TL bir para kazandı. Senin payına düşen mesela bu.
Biz de sana 250 bin lira vermişiz. Vermek üzere anlaşmışız. Ya da vermişiz diyeyim basitleştirmek için. Bu para kazanıldığı zaman biz sana 750 bin TL veriyoruz. 250 bini mahsup ediyoruz. Eğer kazanılmazsa bir senelik sözleşme.
Tamam soracaktım ben de.
Kazanılmazsa elleri sıkışıyoruz. El sıkıyoruz yani. El sıkışıyoruz diyeyim. Abi diyoruz biz yanlış bir karar vermişiz sana yatırım yapmakla. Yakıyoruz parayı yani. Mevzu
orada bu. Risk sizin üzerinizde yani.
Aynen ki öyle olması gerekiyor. Yani adil olan da budur. Demek ki biz iyi karar vermemişiz. Bir dahakine bunu da dikkate alırız diyoruz. Kendimizi geliştiriyoruz.
Abi, bu programın geleceğini nasıl görüyorsun peki? Yani şu an biraz hani denedikten sonra ve çalışıldıktan sonra tabii ki daha da netleşir ama hani öyle uzun vadeli hani T-Play tarafına da hani katkı olarak ya da birlikte bir böyle bir ekosistem yaratma olarak nasıl bir plan var kafanızda?
Abi şimdi beni en çok heyecanlandıran şey o fon zaten şu anda. Hani T-Play stüdyonun zaten hani başarısı çok yani beni inanılmaz onore eden bir şey. İnşallah daha da iyi olacak ama her zaman şunu söylüyorum ben. Yani T-Play stüdyo lineer büyür. Ölçeklenebilir bir yani exponential bir büyüme yapamaz. Neden yapamaz? Oyunlarımız yapar. Ama T-Play stüdyo olarak konuşursak mesela T-Play stüdyo seneye 1000 kişi çalışamaz. Ben bunu çok net söylerim yani. Yani şu anda 16 kişiyiz. Seneye işte belki 50-100 kişi olalım. Ama 1000 olamayız yani. 100 de çok iddialı bir rakam ama hadi diyelim ki olduk. Ama o fon ekosistemi 1000 de olabilir seneye, 10.000 de olabilir.
Kesinlikle.
Yani o yüzden asıl beni heyecanlandıran şey o. Bir bunun ticari boyutu var. Pragmatik baktığım zaman bu 10.000 rakamları işte üretilebilecek gelirler vesaire beni heyecanlandırıyor. Bir de bu işin sosyal boyutu var. Yani ben şimdi 10 sene yurt dışında yaşamışım. Hatta 11 sene, bir sene de Norveç'te yaşadım. Geldim Türkiye'ye, Denizli'ye. Denizli'yim, yerleştim. Denizli'den bir şey çıktı. Yani global bir şirket çıktı, oldu. Ve bu bir senenin az bir sürede oldu. Bunu herkes yapabilir. Ve ben hemşerilerime başarmaları için bir katkı sunabilirim. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Yani bunun itikadi boyutu da var. Gerçekten yani Türkiye sevdası olarak bakarsan öyle bir boyutu da var. O yüzden hani her iki kanaldan beni böyle çok tatmin eden bir şey bu.
Ya şey, ya Denizli'de olabiliyorsa herhangi başka bir ilde de olabilir mesajı da var orada sadece.
Kesinlikle
şey değil.
Abi.
Zaten şu an işte özellikle koronadan sonra bütün hani programların da online'a geçtiğini göz önünde bulundurursak yani Türkiye'nin her yerinden insanlar bunu yapabilir. Senin öncülüğünde aslında.
Aynen. Ben mesela ilk başladık. Evimi, ofisimin hemen yanında tuttum. 3 dakika mesafede yürüdüm. Hayat kalitemi düşünebiliyor musun şimdi? 3 dakikada evimden işime gidiyorum.
Mükemmel.
Ofisim de Çamlık'ta, Denizli'de. Ormanın dibinde. 2 dakikada da ormana gidip yürüyebiliyorum falan. Bütün yaz mesela biz buradan hani Didim'e, Kuşadası'na, Marmaris'e her yere 2,5 saat mesafede. Öyle bir şey de var. Bir de bizim şimdi hani küçük gölde büyük balık olmak gibi bir lüksümüz var şu anda. Mesela İstanbul'da birçok şirket sayabiliriz şu anda. Peak'inden tut bilmem nesi. Yani çok başarılı, çok fazla, Ankara'da aynı şekilde. Çok fazla şirket var. Yani biz de başarılı bir şirketiz. Ama bir yanda ufak bir ekosistemin içinde böyle bir başarı yapınca sesimiz de fazla yankılanıyor. Başka insanlar da fazla etki edebiliyoruz. Böyle bir artısı da var ufak şehirlerde olmanın. Yani bu Burdur'da da olabilir bence. Malatya'da da olabilir, Trabzon'da da olabilir, Adıyaman'da da olabilir. Olacak da zaten.
Ya zaten sen fiziksel olarak gelme zorunluluğunu da koymuyorsun. Sadece bir hafta oryantasyon vardı.
Aynen.
Onun dışında zaten online olarak devam edecekler.
Aynen. Zaten şöyle ilk başta koyduk açıkçası. Denizli'ye gelsinler, oryantasyon yapalım. Yavaş yavaş yani tamamen geri bildirime göre, dataya göre diyeyim. Değiştirdik biz de. Zaten hani iTunes sen de takdir edersin. Growth hacking dediğin şey işleyeni daha kuvvetlendirmek, işlemeyeni çöpe atmak. Yani biz de
aynen öyle.
Elimizdeki reçeteye değil, geri bildirime göre iş yapıyoruz. O yüzden de online'a döndü. Ben hatta T-Play Studio içinde ya online böyle virtual bir ofis, sanal bir ofis kurma nasıl olur falan diye düşünüyorum şu anda açıkçası.
Normalde şey bütün ekip Denizli'de mi? Yazılıyorlar.
Tabii.
Evet, herkes orada.
Normalde öyle. Şu anda tabii herkes evinde. Kimisi Ankara'da, kimisi Mersin'de.
Süper. Peki abi bu ne kadar sürecek? Hani yeni bir çağrı bu yıl içerisinde bir daha çıkacak mı? Bu süreç nasıl işleyecek süre olarak?
Şimdi öncelikle şu an açık bir başvuru sürecimiz var. Kabul alıyoruz ikinci tur için.
Bir de buradan onu da duyurusunu yapmış olayım. Eylül ayında İzmir İnternasyonel Fuarı'nda oyun girişimciliği yarışması düzenliyoruz.
Güzel.
Orada da bir fon dağıtacağız. Orada da 1 milyon TL'lik bir fon dağıtacağız. Bütün arkadaşlara da bizi dinleyen çağrı yapıyorum buradan. Yarışmamızın ismi Next Game Startup. Google'a yazarlarsa o şekilde nextgamestartup.com'da bizim boş derken demin konuştuğum için boşta alalım diye aldık onu. Oraya gidip başvurularını yapabilirler. Ve bu süreci böyle senede 2-3 tur olarak devam ettirmeyi düşünüyoruz. Belki 4'e çıkabilir Y Combinator. Y Combinator 4'tü değil mi Aytunç?
Sene içerisinde evet 4 tane. 2 tane ana batch, 2 tane ara batch alıyor. Yani aslında 4 gibi bir süreci var.
Hem o fonun hem de Next Game Startup'ın başvuru linklerini podcast'in altına koyarım ben.
Harika.
Daha da rahat olur insanlara erişmesi için. Abi şimdi bir yandan T-Play Studio devam ediyor. Bir yandan o fon devam ediyor. Bir yandan da baktığımızda oyun sektörü de çok hızlı gelişiyor ve koronadan sonra da hani araştırmalarımıza veya insanların söylediklerine göre ivmelenen bir şey var. Sen bu son 2 aylık gelişimi ve değişimi nasıl yorumlarsın? Hani özellikle size yansıyan bir ciddi bir artış oldu mu bu süreçte?
Oldu tabii. Yani rakamlarda görüyoruz biz zaten. Hatta ilginç bir şekilde ülkelerdeki böyle değişimleri biz görebildiğimiz için belki de bu salgının etkilerini ilk ciddi bir şekilde fark eden sektörlerden biriyiz. Hı hı. Yani Çin'de bir anda arttı mesela aktif kullanıcı sayısı. Hı hı. Yani burada o kadar etkisi daha tartışılıyorken ya olmaz bir şey falan bize denirken falan bir anda biz bütün Çin'in evde oyun oynadığını gördük yani datadan. Öyle bir şey var. Geçen bir veri okudum, veri aldım. %32 artmış mesela kullanım, uygulama içi satın alımlar. %60 playtime süresi artmış, oyun oynama süresi artmış.
Çok iyi.
Salgın süresi. Bunlar çok ciddi, tabii aklımda kaldığı kadarıyla söylüyorum, yanlış olabilir. Ama yani arttığı kesin ve bunlar çok ciddi rakamlar. Bu bence hani geçici bir şey de değil. Bu bayağı kalıcı bir şekilde oyun sektörünü etkileyecek. Hem oyun üretim açısından hem de bu işin satışı, pazarlaması açısından hiçbir şey aynı eskisi gibi olmayacak diyebilirim. Daha oyun hayatımızın temeline oturacak. Bence şu da çok önemli. Herkes bunu çok net bir şekilde anladı. Oyun erişimi en kolay olan temel ihtiyacımız. Hı hı. Yani mesela su bile o kadar kolay değil. Yani içme suyu gidip marketten alman gerekiyor. 3 gün boyunca kapalıysa, suyun da yoksa çeşme suyu içmeye mahkum kalıyorsun. Ya da sular kesilse onu da yapamıyorsun. Hı hı. Ama internetin olduğu sürece oyuna erişebiliyorsun. Yemek de aynı şekilde. Marketler kapalıysa, evinde yoksa yapamıyorsun. Fiziksel bir çaba sarf etmen gerekiyor. Ama oyun, PlayStation'ı açıyorsun, oynuyorsun yani.
Aynen öyle, kesinlikle. Burada abi siz ekip olarak mesela bu artışa nasıl reaksiyon gösterdiniz? Mesela ekstra hani hızlanmamız lazım ya da yeni bir şey üretmemiz lazım diye bir çalışma yaptınız mı? Yoksa normal rutininizle mi ilerliyorsunuz?
Vallahi açıkçası öyle bir cendereye soktu ki bizi bu salgın. Hiç düşünme fırsatımız bile olmadan biz inanılmaz şekilde fazla çalışmaya başladık. Hı hı. Dediğim gibi hani teşekkür ettim zaten programın başında arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma da. Hı. Çünkü gerçekten çok özverili bir şekilde. Gece gündüz hani gece 3'te test flight atılıyor falan. Sabah kalkıp tekrar devam ediyoruz 9'da test etmeye, oynamaya falan. Hı hı. Buna yani öyle bir şekilde girdik ki şey değil. Konuşmadık yani. Arkadaşlar işte salgın oldu. Bundan sonra çok çalışmamız gerekiyor falan. Böyle bir şey olmadı. Çünkü bizim oyunumuzun çıkışıyla salgın tamamen böyle üst üste geldi. Hı hı. Ve o salgından da doğal olarak olumlu yönde etkilenerek çok hızlı bir üretim sürecinin içine girdik. Halen de içindeyiz. Hı hı. Başka sürprizlerimiz de olacak inşallah.
Süper.
Önümüzdeki aylarda. Yani çok yoğun çalışıyoruz. Şu anda benim en önemli amaçlarımdan bir tanesi de ekibi büyütmek. İşte salgın birazcık o yönde, hı hı, negatif bir etki yarattı. Yani işe alımları biraz yavaşlattı. Karşılıklı görüşmeler olmadığı için vesaire. Ama onun da üstesinden gelmeye çalışıyoruz çeşitli yöntemlerde.
Süper. Abi çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Benim çok hakim olmadığım bir alan oyun sektörü ama sayende böyle birkaç tane yeni şey de öğrenmiş olduk. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz.
İyi günler. Görüşmek üzere arkadaşlar.
Görüşmek üzere.
Girişimcilik serüvenin detaylarını ve derinlemeli incelemesini yaptığımız bu podcast serilerinde umarım size bir şeyler katabiliyoruzdur. Herhangi bir sorunuz veya danışmak istediğiniz bir konu olduğunda LinkedIn veya Instagram hesaplarımızdan mutlaka bizlere ulaşabilirsiniz.
Girişimcilik ekosistemini çok daha yakından tanımak ve girişimcilik serüveninizde bir adım öne geçmek için www.entracom.io adresimizden veya Instagram, LinkedIn ve Twitter'da entracom.io'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki podcast bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.